kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Türkiye 6 Temmuz 2022'de işlenen bir cinayetle sarsıldı. Annesi Anju olduktan sonra taburcu edilen, fakat daha sonra fenalaşarak hayatını kaybeden bir hasta yakanı, silahıyla Konya Şehir Hastanesi'ne girdi ve uzman kardiyolog doktor Ekrem Karakaya'yı katletti. Cinayetin ardından Konya Şehir Hastanesi çalışanları derhal iş bırakarak hastanenin önünde toplandı. Türk Tabipleri Birliği ve Hekimsen 7 ve 8 Temmuz'da iş bırakarak yas tutma kararı aldılar. Sağlık sisteminin içinden geçtiği kriz hepimizi tedirgin ettiği için bu cinayet son derece önemli. Peki bu toplumsal reaksiyonun nedeni ne? Neden hekime şiddet bu denli yaygınlaştı? Mesele sadece cezasızlık ya da Erdoğan'ın doktorlara hedef gösteren açıklamaları mı? Yoksa çok daha derinlerde yatan kök nedenler de var mı? Ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. Henüz 29 Mayıs'ta yani 1,5 ay kadar önce on binlerce sağlık çalışanı Ankara Anıtpark'ta toplanmış, sağlıkta şiddete son diye haykırmıştı. Toplantılarına beyaz miting adını vermişlerdi. Dinlemek isteyene anlatacakları çok şeyleri vardı hekimlerin. Randevu sistemi çökmüştü, hastalar tetkik yaptıramıyor, son ana kadar beklemek zorunda kalıyordu. Bu esnada en rahat gidebildikleri acilleri dolduruyor, acil servis hekimleri 48 saate varan nöbetler tutmak zorunda kalıyordu. Performans sistemi nedeniyle bir doktor ortalama 4 dakikada bir hastaya bakıyor, bu esnada mesleklerini de layıkıyla yerine getiremiyorlardı. Sağlıkta nitelik rafa kaldırılmıştı, önemli olan nicelikti. Sistemik çözülmenin sonunda sorunun adresi olarak yine doktorlar gösteriliyor, bir sonuç olarak karşımıza sağlıkta şiddet çıkıyordu. Ben daha fazla kafanızı şişirmeyeyim, 29 Mayıs'ta TTB adına konuşan bir yetkilinin kürsü konuşmasını dinleyelim.
Biz sağlık emekçileri yetersiz ve güvencesiz istihdamın ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşısında tükenmekteyiz. Personel eksikliğinden kaynaklı angarya ve uzun çalışma saatleriyle daha çok çalışmaya zorlanıyoruz. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları ile geçiştiriliyoruz. Performans sistemiyle biz sağlık çalışanlarının iş barışı bozulmaya çalışılmakta ve sağlık hizmetinde nitelik değil nicelik önemsenmektedir. Ayrıca iş bilmez, liyakatsız yöneticiler ve mobbinglerine maruz kalıyor, mesleki tanımımızın dışında çalıştırılıyoruz. KK'ler ve soruşturmalar gibi antidemokratik uygulamalar ile baş etmek zorunda bırakılıyoruz.
Sağlıkta şiddet sona eresi.
Sağlıkta şiddet birçok nedenin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Sistem çözülüyor ve bu çözülmenin arka planını göremeyen kitleler sorumluluğu doktorun sırtına yıkıyor. Burada siyasal iktidarın da doktorlara hedef gösteren dili oldukça etkili. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hekimlere dönük kullandığı dilin sorunlu olduğunu düşünüyor doktorlar. Çünkü siyasal iktidara göre sağlıkta hiçbir sorun yok, krizi reddediyorlar, her şey yolunda. O halde bir hastanın hastanede yaşadığı sorunların müsebbibi kim oluyor? Yani sonuç olarak her şey yolundaysa birisinin sorumlu olması lazım bu krizde. Evet, ta kendisi. Doktorun kendisi. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 7 Temmuz'da Halk TV'deki Neden Sonuç programında cinayetin arka planını şöyle yorumluyor.
Evet, ne yazık ki annesi Anju oluyor, ardından eve çıkıyor, taburcu ediliyor. Daha sonra yeniden bir sağlık sorunu yaşıyor ve yitiriliyor. Ama biliyorsunuz, ne yazık ki böyle durumlarda var olan sağlık sorunları ya da sağlık sistemindeki aksaklıklar değil, doğrudan hekimler, sağlık çalışanları sorumlu kabul ediliyor hasta ve hasta yakınları tarafından. Sistem görünmez oluyor, sağlık sorunları görünmez oluyor. Çünkü işaret edilen sağlık çalışanları, işaret edilen hekimler aslında. Siyasi otorite de bu işareti verince kaçınılmaz olarak da sağlıkta şiddet ciddi anlamda yükseliyor ve önlenmesiyle ilgili de sorunlar oluyor.
Sağlıkta hiçbir sorun yoksa bu doktorlar neden sürekli iş bırakıyor, neden sürekli miting yapıyor? Erdoğan'a göre sorun maaşlarını beğenmemeleri. Aslında biraz da nankörlük iması var. Erdoğan'ın 8 Mart'ta yani 4 ay kadar önce yaptığı şu konuşma tüm doktorların, hatta daha genel anlamda tüm sağlık çalışanlarının hafızasına kazınmış durumda.
Sordum, en az alan ne alıyordur? 8 bin, 9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. Vesaire. Buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Bunlarla beraber bu yola devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder ve onları da ülkemizde istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz, merak etmeyin. Ve şu anda asistan doktorlarımızla biz bu yola devam ederiz.
Bu konuşmayı Tıp Bayramı'nda yayınladığımız Trend Topic bölümünde de paylaşmıştık. Varsın gidiyorlarsa gitsinler sözünden sonra doktorların istifaları hız kazandı. Erdoğan bu haliyle ateşe barutla gitti. Halbuki tüm meslek örgütleri kamuoyunu uyarıyordu. Mesela İzmir Tabip Odası kendilerine gelen yurt dışına göç verilerinin ardından 22 Mayıs'ta bir açıklama yayınladı. İzmir Tabip Odası Başkanı Doktor Süleyman Kaynak, 2022 yılında 3000'e yakın hekimin yurt dışına gitme planı yaptığını, kaliteli hekim kıtlığı yaşanacağını söyledi. Erdoğan, doktorların sorununun sadece maaş olduğunu iddia ederek sorunun derinlikli analizini taca atıyor. Böylece doktorlar milyonlarca insanın gözünde zaten yeterince maaş almalarına rağmen bu maaşı da beğenmeyen nankörler olarak resmediliyor. Erdoğan'a sempati besleyen halk kitleleri ise sağlık hizmeti aldığı doktorlara karşı bileniyor. Fakat yalnızca bu değil. MHP lideri Devlet Bahçeli de doktorların meslek odası Türk Tabipler Birliği'ni sık sık hedef alıyor. Ona göre Türk Tabipler Birliği bir terör yuvası.
Bunlar mesleğe başlarken ettikleri Hipokrat yeminlerini çiğneyen, hekimliğin itibarına menfur ideolojik saplantılarla zarar veren yüz karalarıdır. Şimdi de diyorlar ki hekimlerimiz Türkiye'yi terk ediyorlarmış. Bilmiyorlar ki kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan hekimlerimizin hiçbir yere gittiği veya gitmeyi düşündüğü yoktur. Türk Tabipler Birliği'ne bakarsak Türkiye sağlıkta çoktan iflas bayrağını çekmiştir. İstediler ki dünya çapında isminden gururla bahsettiren, onlarca ülkenin yardımına koşan, mazlumlara elini uzatan Türkiye COVID'e teslim olsun, boyun eğsin, ortaya çıkacak kaos şartları yeni bir siyasi denklemi tetiklesin. Eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa o da Türk Tabipler Birliği'nin yönetimine köreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşı.
Burada bir hatırlatmakta fayda var. Türk Tabipleri Birliği yönetimi gökten zembille bu kurumun başına gelmiyor. Kanunla kurulmuş TTB yarı resmi bir kuruluş hükmünde. Sonuçta kanunla kurulmuş. Doktorlar kanun gereği TTB'ye üye oluyor ve TTB yönetimi doktorların oyuyla seçiliyor. Bu haliyle ister beğenin ister beğenmeyin TTB yönetimi doktorların iradesini yansıtıyor. Buna karşılık MHP lideri sayısız kez TTB'yi hedef alan açıklamalar yapabiliyor. Üstelik TTB'nin hekim göçüne ilişkin uyarılarını da ciddiye almıyor Bahçeli. Fakat bir sayıları verelim. Independent Türkçe'nin haberine göre sadece Haziran ayında 125'i uzman, 104'ü pratisyen, toplam 229 kişi yurt dışına gitmek isteğiyle TTB'den iyi hal belgesi başvurusunda bulundu. Bakın sadece Haziran ayında 229 doktorun yurt dışına göç etmek için belge istediğini söylüyorum. Bundan 10 yıl önceye gidelim, 2012 yılına mesela. O yıl boyunca 12 ayda TTB'den iyi hal ya da orijinal adıyla Good Standing belgesi isteyen hekim sayısı sadece 55'ti. 2012 yılının 12 ayında göç eden doktorun 4 katı sadece 2022'nin Haziran ayında göç etti. Bakın 1 yılda göç edenlerin 4 katı 1 ayda göç ediyor artık. Ya ben yanlış mı yorumluyorum? Bu bir kriz durumu değil de nedir? Üstelik ölçüm tarihinde Haziran ayı verileri bir rekoru ifade ediyor. Yani daha fazla başvurunun yaşandığı bir başka ay yok. Peki bundan önceki rekorlar ne zamandı biliyor musunuz? Bu yılın sırasıyla Ocak, Mart ve Nisan ayları. Yani her ay. Her ay bir öncekinden daha fazla hekim yurt dışına göç ediyor. Tedirgin olmayalım mı sizce? Bence olmalıyız. Bakın, tarihçi Profesör İlber Ortaylı 3 ay önce katıldığı Fatih Altaylı ile Teke Tek programında ne diyor?
Bütün doktorlar ve sağlık personeli sizin hizmetçinizdir dediğin an apı yutarsın. Üstüne saldırırlar adamların, Almanya'ya kaçanı da. Çünkü Almanya'da bekliyor hakikaten bizimki.
Sağlıkçılar kaçar.
Tabii aşı memurundan hemşireye, hekime kadar bekliyor. Ne zannediyorsunuz? Bunlar bir de üstelik başarılı bir tıbbi kitle. Siz biliyor musunuz, bugün şey çıktı, onun okunması lazım. Bizim eski dekan, Ankara Tıp Fakültesi'ndendir, Semih Baskan profesörün raporu çıktı bugün mesela, ben ona baktım. Şu anda sıra bekleyen 5000 kişi ve yıldan yıla 60.
Doktor.
Evet.
Göç etmek için.
Evet. Ha, çok kötü.
Ne olursa bu krizi ciddiye alacağız sizce? Bu ulusal bir kriz değilse ne? Ne olması gerekiyor yani ciddiye almamız için? Fakat yurt dışına göç meselesi hakikate tam olarak ulaştırmıyor bizi. İstifaların büyük kısmı kamu hastanelerinde yaşanıyor. Yani Türkiye'den yurt dışına bir göç var ama bir yandan da kamudan özele doğru da bir başka göç var. İstanbul Ataşehir'de açılmak üzere olan bir özel hastaneye 200'e yakın doktor alınacağı duyurusunun ardından 4000'den fazla doktor bu hastaneye iş başvurusu yapıyor. Bakın, bu iş başvurusunu yapan doktorlar işsiz falan değil. Hali hazırda bir kamu hastanesinde çalışan insanlar. Kaçmak istiyorlar, bir biçimiyle içinde bulundukları cendereden çıkmak istiyorlar.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. POD B Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Peki, 200 kişilik iş ilanına 4000 doktor başvurursa sizce doktor maaşları ne olur? Bir düşünelim. Evet, giderek düşüyor doktor ücretleri. Evet, özelde de düşüyor. Bu mesleğin bu ülkede daha fazla yapılamayacağını düşünen doktorlar da ülkeyi terk ediyor. Hatta mesleği bırakanlar da var. Peki çare ne? Doktorlar hekime şiddete son vermenin birinci adımı olarak cezasızlık politikasının sona ermesini istiyor. Hastanede görev yapmakta olan bir doktoru tehdit etmek, bir iki tokat, belki birkaç tekme cezasız kalan basit suçlardan sayılıyor. Öte yandan bir doktor günde 300'den fazla hastaya bakıyor. Her hastada böyle bir riskle karşı karşıya olduğunuzu düşünün. Ya gerçekten çekilir çile değil. Son olarak 27 Haziran'da Urfa'da bir doktor hastanede linç edilmek istendi. Şanlıurfa'da acil tıp uzmanı Doktor Şehmus Baraş 8 hasta yakınının saldırısına uğradı. Sistemdeki sıkıntı nedeniyle beklemekten şikayet eden hasta yakınları doktora saldırdı. Tam da yukarıda Şebnem Korur Fincancı'nın dediği gibi sistemik bir arızanın sorumlusu olarak görülüyorlar doktorlar. Doktor Baraş darp raporu aldı, saldırganlardan 3'ü hastaneye sevk edildi ancak serbest bırakıldı. Mesleği bırakan Şehmus Baraş 29 Haziran'da NTV'ye konuştu. Beraber dinleyelim.
Bunu söylemek çok acı ama dayağı yiyeceksem de kamera açısının olduğu yerde yiyeyim mantığıyla içeri koştum. Çünkü dayak yiyeceğim belliydi, kaçınılmazdı. Yere düştüm, yerdeyken linç etmeye devam ettiler. Ben zaten bilincimi kaybetmiştim.
Bakın, henüz 10 gün önce yaşanıyor bu olay. Doktor Baraş olayın üzerine darp raporu aldı. Saldırganlar adliyeye sevk edildi ancak dediğim gibi serbest bırakıldılar. Bunu öğrenen Şehmus Baraş da haliyle diplomasını yırttı ve mesleği terk etti.
Açıkçası linç girişiminde yaşadığım hüsrandan daha büyük bir hüsran yaşadım o an ben. Diplomam yanımdaydı zaten, çıkardım. Polis ekibi arkadaşlarının önünde de yırtıp fırlattım yere. Sonrasında babam toplamış. Mesleği bıraktım. Bir sonraki olay ne zaman olacak diye beklemektense mesleği yapmam. Yani diplomam canımdan kıymetli değil.
Urfa'da 10 gün önce bu olay yaşandı. Bir ay önce de kentin tek çocuk hematoloji uzmanı Dilek Ece bir hasta yakını tarafından tehdit edilmesinin ardından kenti terk etti. Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Doktor Bulut Ezer, Şanlıurfa çocuk sayısı yönüyle Türkiye'nin en yüksek illerinden biri. Doğum oranlarıyla genç bir nüfusun olduğu bir il. Bu bölgede birçok çocuk yan dalında birçok çocuk uzmanı eksikliği de var. Bu konuda hem kamuda hem üniversitede ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Bu tür alanlarda yaşanan böyle sağlıkta şiddet vakaları hekimler üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturdu diyor. Kentteki çocuk doktoru sayısı tehditler ve şiddet vakaları nedeniyle giderek düşüyor. Urfa'da çocuk hematoloji uzmanı mesela şu anda yok. Durum böyle olunca randevu krizi büyüyor. Bir hastaneden herhangi bir tetkik için randevu talep ettiğinizde aylarca beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bakın Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Bulut Ezer bir ay önce Anka Haber Ajansı'na ne demiş?
Günde 100 hasta bakmak bir süre sonra tükenmişliğe de sebep oluyordu. Bu nedenle bu alanlarda hekimler zaten bir noktadan sonra istifa ediyorlar, özele geçiyorlar, şehir değiştiriyorlar. Hatta son dönemde de ülke değiştiren, yani farklı ülkelere giden birçok hekim arkadaşımız var. Ve birçok alanda zaten hekim açığı oluşmaya başladı. Vatandaşlarımız artık telefon başında sıra beklemeye başladılar. 15 gün, 20 gün sonraya randevu verildiğini zaten hepimiz biliyoruz. Ve bu bir yıkımın sonucu oluşan bir durumdur bu. Giderlerse gitsinler sözünün aslında ortaya çıkardığı bir durumdur. Hekimler giderse ortaya çıkan tablo budur.
Sorunun alarm seviyesini ölçtük sanırım. Bunu dikkate sunmak istedik sizlere. Bir olağanüstü durum söz konusu. Fakat bir de bir toplumun bu hale nasıl geldiğini konuşmak gerekir sanırım. Toplumsal yapımız tel tel dökülüyor. Her yerimizden bana kalırsa irim fışkırıyor. Türkiye'ye ilişkin pek çok neden sayabiliriz. Fakat birçok sosyal bilimciye göre sağlıkta şiddetin kök nedeni, yani en temel, en altında yatan nedeni neoliberal sağlık politikaları. İzin verin biraz açayım. Çünkü bunu duyunca şaşırıyor olabilirsiniz. Türkiye'de sağlığı bir hizmet değil de bir sektör olarak değerlendirmeye 80'li yıllarda Turgut Özal'la beraber başladık. Daha önce piyasalaşmamış bir alan piyasaya açılıyordu. Bu da doğal olarak ekonomik büyüme demekti. Tam da neoliberal motivasyona uygun bir hamleydi yani. Büyüme ise finansmana erişimi kolaylaştırıyordu. Zenginleşmenin yolu da bu sisteme entegre olmaktı. Önce ekonomik büyüme, ondan sonra bu büyümenin referans olduğu bir finansman kaynağı, sonra yeniden büyüme. Liberaller sağlıkta özelleştirmenin bu olumlu yönüne, yani ekonomik büyüme motivasyonuna lüzumundan fazla vurgu yaparak onu savundular. Biraz daha insaflı sağcı politikacılar, kamuda da yoksullar için sağlık hizmeti verilmeye devam edilecekse sorun yok diyerek sistemin soluna geçtiler. Elbette bu bakış açısı politik bir çemberede kavuşmak zorundaydı ve bu tip bir gelişmeyi özgürlükçü devlet perspektifiyle pazarladılar. O kadar ki sağlık gibi kritik bir hizmeti piyasa saldırganlığına açmaktan çekilen insanları arkaik kafalı olmakla, çağa ayak uyduramamakla suçladılar. Fakat günün sonunda tek bir ulus olduğunu iddia eden bir toplumda hastaların bir kısmı aynı zamanda hastadan öte müşteri. Öyleyse bu ülkede sağlık parası olanın satın alabildiği bir metadır dersek yanlış mı deriz? Üstelik bu parası olanlar toplumun geri kalan kesimleri için imrenilecek hayatlar yaşıyorlar. Bu metayı satın alabilecek parası olmayanlar ise hastalandığında kamu hastanelerinin yolunu tutuyor. Peki sağlığın bir yurttaşlık hakkı olduğu bilinciyle mi gidiliyor buralara? Hayır, sağlığın aslında satılabilen bir mal olduğu ortada. O halde doktor, bu metanın üreticisi bir emekçi, hasta ise müşteri. 80'den önce, 70'lerden önce böyle değildi. Herkes, zengini de yoksul da aynı doktorun hastasıydı. Fakat şimdi işler biraz değişiyor. Kamu hastanelerindeki hizmet de böyle kavranıyor. Yani bir müşteri-şirket ilişkisi var artık. Sağlık, parasını devletin verdiği bir meta. O halde devletin bana sunduğu bu imkan ödülden farksız. Çünkü zaten paralı bir mal veriyor bana devlet. Bazen sistem aksamakta ama ödül biraz kötü diye de şikayet edilmemeli. Bu kavrayışla kamu hastanesinin yolunu tutan kişi kendisinin bir müşteri olduğu zannıyla giriyor hastaneye. Nitekim katkı payı ödemeleri yüzünden müşterilik bilinci kazanması kolaylaşıyor. Öyleyse doktorlar kamusal bir hizmetin parçası değilse ya da bir başka ifadeyle onlar da bir patronun maaşı çalışanıysa neden fazladan saygıyı hak etsinler? Burası kritik. Neden bir patronun maaşı çalışanına ben daha fazla saygı göstereyim ki? Üstelik görevleri bana hizmet etmekken, dahası parası da verilmiş bir hizmetken. Fakat atlanan husus şu. Sağlık hizmeti sunan doktor alelade bir hizmet sektörü işçisi değil. Doktorlar mesleğinin doğası gereği hasta üzerinde otorite sahibi. Hepimiz hastalandığımızda kendimize doktora emanet ediyoruz. Onun otoritesine güveniyoruz. Fakat neoliberalizm kendisine güvenemeyen, aşağılık duygularıyla cebelleşen kütleler yaratıyor. Aşağılık kompleksleriyle hastanenin yolunu tutan kitleler, doktorların kendilerine üstten baktığı zannıyla dolaşıyor hastanenin koridorlarını. Bazen gerçekten de öyle oluyor. Ama çoğu zaman hastalar aşırı alıngan. Doktora şiddet sınıf kininin İslamcılar tarafından manipüle edilmiş bir biçimi yani. Doktoru dövebilmek, onunla eşitlenebilmek anlamına geliyor. İbretlik bir sokak röportajıyla gidelim beraber.
Ben zamanındaki bu dönemden önceki dönemi de biliyorum. Amcam ameliyat oldu hastanede. Yarı parasını ödediğimiz halde babam senet imzaya yaptı. Bizim evimizde ne varsa götürdüler. Televizyon, buzdolabı yani ne varsa götürdüler. Ben bunu yaşadım yani. Şu anda da öyle bir sıkıntımız yok. Hatta gidiyorlar hastanedeki görevliyi bile dövüyorlar yani şu anda. Öyle baskı yapıyoruz artık. Benim hastama bakmıyorsunuz. Benim en büyük zenginliğim bu ya zaten.
Son 20-30 yıldır Türkiye'nin kamu hastanelerinde parası olmayanlar bulunur. Kamu hastanelerinde zenginler de yoksullar da beraber tedavi olmaz. Eşitlik duygusu son derece körelmiştir. Sağlık bir maldır ve parası olmayanlar için bu malı devlet satın alır ve kitlelere hediye eder. Bu haliyle doktor da bir emekçidir. Doktorun mesleği icabı hasta üzerinde kurduğu otorite böylece yoksul kesimler tarafından yanlış anlaşılmaya uygun hale gelir. Üstelik bu durum siyasetçiler tarafından manipüle edildiğinde ki yukarıda gördük sorun çok daha şiddetli yaşanır. Ya Allah aşkına bir düşünelim. Eğer biz bir ulussak o halde bazı yerlerde eşitlenmemiz, bazı yerlerde birbirimize karışmamız gerekmez mi? Mesela bu ulusun erkekleri askerlikte zenginle yoksulla eşitlerdi. Profesyonel orduyla beraber bu bitti. Hadi buna tamam diyelim, uzun tartışma. Mahallede eşitlenirdi. O da bitti. Artık sosyal sınıfların mahalleleri bile birbirinden ayrı. Var mı mahallenizin bir zengini? Herkes eşit. Ama mahalle içinde eşit. Zengini görmüyoruz. O da kalmadı yani. Hiç olmadı okulda eşitlenirdi. Zengin de yoksul da aynı tedrisattan geçerdi. O da kalmadı. Hiç olmadı hastanede eşitlenirdi. Zengin de yoksul da aynı doktor tarafından tedavi edilirdi. Bu bile bitti. O halde böylesi bir hard kapitalizmin bir sosyal reaksiyonu oluşmayacak mıydı sanıyoruz? Eğer öyle sanıyorsak bana göre yanılıyoruz. Hard kapitalizmin, bu meşhur olduğu için böyle söylüyorum, yani bilimsel bir kavram olmadığını kabul ediyorum. Hard kapitalizmin sosyal reaksiyonlarını gözlüyoruz. 7 Temmuz'da sağlık çalışanları Türkiye'nin dört bir yanında sokaklardaydı. Polis müdahaleleriyle karşılaştılar fakat öfke oldukça yüksekti. Hele ki katledilen Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde. Cenazeye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Bu arada Fahrettin Bey'in aynı zamanda bir özel hastane zincirinin kurucusu olduğunu da vurgulayalım. Kocanın koruma ordusuyla cenazeye giriş yaptığı o anların ses kaydını sizlere dinletmek isterim. Sağlık Bakanı cenazeye katılan doktorlar tarafından şiddetle yuhalanıyordu. Bakan adına bundan daha trajik bir sahne yaşanabilir mi bilemiyorum. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Türkiye'nin dört bir yanında sokaktaydı doktorlar. Elbette polis şiddeti de bu yürüyüşlere eşlik etti. Eğer bugünlerde aldığınız randevu iptal olmuş ve nedenini bilmiyorsanız artık biliyorsunuz. Yavaş yavaş sona gelelim. 12 Eylül 1980'de kurulan yeni rejim, 80'li ve 90'lı yıllar boyunca yozlaştı ve 2000'lerin başında restore edilmek zorunda kaldı. 12 Eylül rejimi 20 yılda tel tel dökülmüştü. 2000'li yılların başında yaşadığımız bir rejim kriziydi. Fakat 2018'de kurulan başkanlık sistemi belli ki 20 yıl bile dayanamayacak. Sistemimiz her yerinden çürüyor. Doktorlar ise sadece yaşatmanın değil, yaşamanın da yollarını arıyor. Podbi Medya ile beraber hazırladığımız Trend Topic'in sonuna geldik. Bir sonraki bölüme kadar sağlığınıza dikkat edin. Gündemimiz biraz kasvetli ancak ben size yine de sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. İyi bayramlar ve hoşça kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.